Ayrım 24. Bu filmin kötü adamı benim. Murat Gülsoy, sayfa 249. Önder töreni izleyen birkaç gün boyunca evden çıkmadı. Her şey kötüye gitmişti. Yalnız kalmıştı. Defne gittikten sonra sabaha kadar içip sızmış. Ertesi gün uyandığında heykelin açılış töreni çoktan bitmiş. Osman Bey teknesiyle keklik kuyunu terk etmiş. Önder bir gece önce aldığı kararların hiçbirini uygulama fırsatı bulamamıştı. İşin en acı yanı Defne'nin gidişi hiç ummadığı kadar kötü etkilemişti onu. Büyük bir ihanete uğramış gibi hissediyordu. Garip olan kendisine ihanet edenin Defne değil de Osman Bey olduğunu düşünmesiydi. Uzun hastalıklı bir uyku döneminden sonra başka bir seçeneği kalmadığı için yazmaya devam etti. Aslında ortam çalışması için çok uygundu. Çevreden hiç kimsenin onu rahatsız etmeyeceğinden emindi. Belki onu merak bile etmiyorlardı. Belki her şeyi çok önceden biliyorlardı. Bir önemi yoktu. Temmuz güneşinin altında gevşeyen zihinlerini Önder'e yormayacaklardı. Onu burada unutmuş bile olabilirlerdi. Defne'den geri kalan kırık dökük tozlu eşyaların arasında. Bu düşünceleri bir kenara itip defteri önüne çekiyor, yazıyordu. Son bölümü yazıp buradan ayrılacaktı. Hızla kitabı tamamlamaya çalışıyordu. Acelesi vardı. Defne gibi gaye de gitmişti. Ya da tam tersi. Kafiyeli aşklar, kafiyeli ayrılıklar anlamına geliyordu. Önder kılıcıyla bu kafiye düğümünü çözmek için yazdıklarının başına geçiyor, kötü niyetli gölgesi sayfaları karartıyordu. Yıkıp dökmek istiyordu. Kalemiyle ölüm, acı, ayrılık saçıyordu. İşte Cevdet Bey'i öldürmekle başlamıştı. Sonra İzzet'i perişan etmiş, gayeyi hırpalamış. En sonunda da zehirli oklarını kendine yöneltmişti. Kendini yok etmek istiyordu. O hikayenin içinden buharlaşarak çıkıp gitmek. Emre Bey tetikçisi olmuştu. Hem kitabı hem de Önder'i yok etmişti. Önder diye biri hiç olmamıştı ki. Acı çekmesini gerektirecek hiçbir şey yoktu. Bundan sonra olacakları da biliyordu. Kitabı bitirip şehre dönecekti. Babasının boşluğu içinde yüzen eve tedirgin adımlarla girecek. Annesinin resmine bakmamaya çalışarak eski hayatını sürdürecekti. Günler sonra gözlük satıcısına benzettiği bir postacı kapısını çalacaktı. İçinde boşanma ilamı olduğunu düşündüğü zarfı açınca şaşırtıcı bir mektup ve 4 yaşlarında bir oğlanın fotoğrafı çıkacaktı. Onun da kaderi İzzet'e benzemesin diye bu mektubu yazıyorum. Fotoğraftaki senin oğlun, adı Ali. Bu sırrı ölünceye kadar saklamanı istiyorum diyecekti gaye mektubunda. Önder bunun ne türden bir şaka olduğunu anlamaya çalışırken görüntü donacak ve jenerik akmaya başlayacaktı. Önder keklik kuyundaki son günlerinde kafasının içinde hep bu türden filmler çekti. Tek izleyicisinin kendisi olduğu dev sinema salonları hayal etti. Bazen kendisinin de olmadığı, boş koltukların önünde oynayan bir film. Gitme zamanı geldiğinde olgun bir adam olarak tıraş oldu. Gömleklerini ütüledi. Bavullarını topladı, kitaplarını kuliledi. İbrahim'e biraz para bırakmıştı nakliye için. Bir de babasının adresini, hiçbir şey taşımak istemiyordu. Yanına sadece defterlerini alacaktı. Verandanın merdivenlerine doğru yürürken rüzgar çanlarının tatlı bir sabah rüzgarıyla çınladığını duydu. Bunun iyiye işaret olduğunu düşünerek onları da yanına almaya karar verdi. Defne'den güzel bir anı. Renkli camlardan yapılmış, çanları asılı oldukları çividen çıkarırken elinden düşürdü. Bir süre yerdeki cam kırıklarını izledikten sonra koltuğunun altındaki defterlere daha sıkı sarılarak merdivenlerden indi. Solmuş yedi verenlerin, başları kopmuş irislerin, sıcakta savrulmuş sardunyaların, sapları kırılmış iri papatyaların arasından bir hayalet gibi geçti. Arkasına bakmadan evi terk etti. Köyün meydanına vardığında onu, Atatürk'ün devasa heykeli karşıladı. Parmağıyla uzak nurlu ufukları gösteriyordu ata. Önder ortalıkta koşuşan çocukları izledi. Aralarında sadece Mercan'ı tanıyordu. Heykelin kaidesine sırtını yaslayarak bir süre sigara içti. Töreni kaçırmış olduğu için biraz üzgündü. Bir konuşma yapmayı planlamıştı. Herkesten intikamını alacağı bir konuşma. Ama şimdi bu hesaplaşmaları çok uyduruk geliyordu. Zamanında uyanmış olsa da ağzını açıp tek kelime edemeyecekti. Bunu biliyordu. Bulunduğu tepeden öteki tepeye doğru baktı. Havuzlu köşk panjurlarını indirmiş, terk edilmiş bir film platosu gibi araziye karışmış görünüyordu. Biraz daha yukarılarda kayalıkları buldu gözleri. Buradan oldukça ufak görünüyordu çoban ve koyunlar. Cebinden fotoğrafı çıkarıp uzun uzun izledi objektife bakan suretini. Muhteris maymun dedi kendi kendine. Acı acı güldü. Eğer öyleyse iki seçeneği vardı. Ya atanın uzakları gösteren parmağına kazıyacaktı adını, Ki bu pratik olarak başarması güç bir işti. Ayrıca fiberglass malzemeyi neyle kazıyacağını da bilmiyordu. Üstelik daha sonra bunu görenler anlam veremeyeceklerdi. Evet, Ulu Önder ne olmuş yani diyeceklerdi. Bu tesadüf gülünç olmaktan öte bir anlam taşımıyordu Önder için. Belki tesadüflere inanmayan birileri, Osman Bey örneğin, çok farklı yorumlar geliştirebilirdi ama şimdi Önder ikinci seçeneği düşünüyordu. Madem ki atanın parmağına yazamıyordu, ikinci seçenek kayalıklardı. O anda bu düşünce çok acıklı geldi. Çünkü bu yapabileceği bir şeydi. Çoban olduğunu düşünülen, büyük kayanın göğsüne adını kazıyan zavallı hali. Çoban kayasından kopardığı yosun parçasını ne yapmıştı? Defne'ye verecekti, kaybetmişti. Defne'ye hiçbir şey veremeden onu kaybetmişti. Elindeki fotoğrafı defterin arasına, Gaye ile karşılaşmalarını anlatan bölümün başına yerleştirdi. Her şey yaşanıp bitmişti. Geride sadece hikayeler kalmıştı. Hepsini bir ucundan eklenmeye çalışmış ama becerememişti. Kendini koyacak yer bulamıyordu. Hayatının ortasında, üzerine adını kazıyamayacağı bir baba heykelinin gölgesinde bekliyordu. Sanki beklerken neyi beklediğini unutmuş ve bu belleksizliğin verdiği mistik bir bilgelikle başka birine dönüşmüştü. Aniden ortaya çıkan korsanın başını okşamaya başladı. Kedinin kaçmadığını fark edince ellerine baktı. Babasının ellerine. Dile dökülmesi, mümkün olmayan, büyük bir kavrayışla bu resmin içinde kayboldu. Geride sadece yaralı ruhunu onarmak için yazan biri kaldı. Kitabın sonu. 30 Mayıs 2015. Sayfa 252.